Ayrım 38.
Napolyon'un düştüğü çelişkilerden biri de kendi boşanmasıdır. Karısını 1809'da karşılıklı rıza temelinde boşanmaya razı etmiştir. 1806 tarihli imparatorluk yasası, imparatorluk ailesi içinde boşanmaya izin vermiyordu. Kendi çıkarttığı 1803 tarihli boşanma kanunu ise eşin 21-45 yaşları arasında olması kaydıyla karşılıklı rıza ile gerçekleşmesine izin veriyor ve yeniden evlenilmesi için boşanmanın üzerinden 3 yıl geçmesi şartını koşuyordu. Napolyon Josephine'i boşadığında o 46 yaşındaydı ve kendisi boşanmanın üzerinden 3 ay geçtikten sonra Avusturya Arşidüşesi Marie Louise ile evlenmişti. Latife Hanım'ın benzetmesindeki alt anlamları çözebilmek için epey gayret sarf ettim. Napolyon Josephine benzetmesiyle Latife Hanım'ın medeni kanun çıkmak üzereyken Mustafa Kemal'in kendisini geleneksel usulde boşamasına bir gönderme yaparak Türkiye'nin liderine üstü kapalı bir eleştiri getirdiğini söyleyebiliriz. Zira her iki boşanmada benzer yönler bulmak mümkün. Mustafa Kemal Latife'nin dünya basınına verdiği bu demeci gördüğünde ne demişti bilmiyoruz. Ama boşandıktan yıllar sonra bir büyükelçinin kızıyla Napolyon'un aşkı üzerine yaptığı tartışma çok ilginç. Lord Kinross bu konuşmayı şöyle aktarıyor. Büyükelçilerden birinin zeki bir öğrenci olan kızını yemekte saatlerce tarih konuları özellikle Napolyon üzerine sorguya çekmişti. Kız Napolyon'un Josephine'e gönül vermiş olduğunu söyleyince Atatürk kızdı. Bu kadar işi olan bir adamın aşık olmasına imkan yoktu. Kıza canımı sıktınız dedi ve konuyu değiştirerek Sezar'dan söz etmeye başladı. Lord Kinross adı geçen eser sayfa 551. 34. Ayrılık. Ayrılığın ilk günlerinde Latife ile Mustafa Kemal'i barıştırmak isteyenler olmuştu. Vecihe İlmen Latife'nin ayrılık sonrası günlerini şöyle anlatıyor. Latife Hanım kendi kafasına denk bir insan bulup onu kaybetmekten büyük ıstırap duyuyordu. Etrafı ikiye ayrılmıştı. Biri tekrar Latife Hanım'la Atatürk'ü buluşturmak için, biri de ayırmak için. Kulağımla duydum kaç kere Nuri Jonker, aman paşam kadın lakırtısı dinlenir mi? Gelin içelim demiştir. İzmir'e baba evine gönderilen boşanma evraklarını teslim aldıktan sonra yeni hayatı Latife'nin gözünde yavaş yavaş biçimlendi. Çok acı çekecekti. Latife bir anda zirvedeki örnek kadınken ülkenin bir numaralı erkeği tarafından evine gönderilen bir kadın durumuna düşmüştü. Muammer Bey boşanma günlerinde Trieste'deydi. Latife İzmir'e döndüğünü babasına haber vermek istememişti. Muammer Bey olan biteni dönüşünde öğrendi ve Mustafa Kemal'e bir veda mektubu gönderdi. Kızım hakkındaki iradeyi devletlerine Trieste'den Perşembe günü avdetimde muttali oldum. Millet ve memleketin reisi muhteremi ve münce azamı olan zat-ı devletlerine münsi, bu sözcük mensi ise bir kenara atılmış anlamını taşıyor ve mütezayit, ziyade çoğalan hürmetlerle sevmiştik. Yine sevmekte devam edeceğiz. Şeref baş, şereflendiren fırsatlar zuhurunda temenniyatımızın, isteklerimizin ara sıra müsaade buyurulmuş olmasından mütehassıl meydana gelen minnettarlığımı takdir eder ve teveccühat-ı devletlerini çok niyaz ederim efendi hazretleri. Uşakizade Muammer, 16 Ağustos 1925. Utkan Kocatürk, Atatürk çizgisinde geçmişten geleceğe, sayfa 375. O günlerde Latife'ye Amerikalı bir kongre üyesinden Paris ve New York'ta konferans vermeye davet eden övgü dolu iki mektup geldi. Zekanız, inceliğiniz, cesaretiniz ve pırıltınızla bütün dünyanın ilgisini çektiniz. Genç yaşınızda ülkeniz için yaptıklarınızla unutulmaz bir konuma yükseldiniz diyen satırlar ona büyük moral vermişti. Filmlerinin Amerikan sinemalarında gösterildiği, hakkında yüzlerce haber çıktığı, eğer kabul ederse bu konferans turuyla dünyanın en önde gelen kadınlarından biri olarak ülkesine yararlı olabileceği belirtiliyordu. Katılımcıların ücret ödeyeceği konferanslardan Latife 100 bin dolar kazanacak, Madame Curie kadar ilgi görecekti. Konferansların konusu da belliydi. Dünü, bugünü ve yarınıyla Türkiye, kadınlar ve dünya. Mektupta kullanılan sıfatlar baş döndürücüydü ama Latife karar vermekte zorlanıyordu. O, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın boşanmış eşiydi. Yurt dışı seyahatlerini, konferans tekliflerini iyi ölçüp biçmeliydi. Mustafa Kemal'e gönderdiği not. Latife, Mustafa Kemal'in maddi yardım teklifini ihtiyacım yok diyerek reddetmişti. Romanya Devlet Arşivi kaynaklı Hürriyet Gazetesi'nce yayımlanan bir belgede ise Mustafa Kemal'in Latife'ye ayrılırken 50 bin lira, o günün değeriyle 1 milyon 240 bin YTL olarak hesaplanmış, verdiği söyleniyor. Belge Romanya'nın İstanbul temsilcisi 5. Anastasiu'nun 27 Ağustos 1925 tarih ve 44.292 sayılı raporuyla Romanya Devlet Arşivi'ne girmiş. Celal Demirbilek, Kriptodaki Dedikodu, Hürriyet, 29 Mayıs 2005. Latife ilk aylarda bir işe girip çalışabileceğini zannediyordu. Bu nedenle aklına gelenleri not alarak Mustafa Kemal'e gönderdi, sıkıntılarını da aktardı. Bu notlar 1925 Ekim'inde aile dostları Rıza Bey aracılığıyla Mustafa Kemal'e iletildi. Kendisine bir okulda öğretmenlik yahut bir sefaret katipliği, bir memuriyet verilmesini rica ediyordu. O günlerde Çankaya'da misafir kalan General Fahrettin Altay, anı defterine şu notları düşmüş. Hakarete duçar olmak korkusuyla sokağa çıkamıyormuş. Tesadüf ettiği bazı bildiklerinin kendisinden yüz çevirmesi ağrına gidiyormuş. Bir memuriyet olursa vakit geçirebilirmiş. Atatürk bunları gayet sakin ve bir taraf bir tavırla anlatıyor fakat kararını açıklamıyordu. Afet Hanım'a dönerek öğretmenliğe başlamasını, daha sonra da Paris'e tahsilini ikmale, tamamlamaya göndereceğini söyledi. Taylan Sorgun, Fahrettin Altay Paşa anlatıyor. İmparatorluktan Cumhuriyete, Kamer 1998, İstanbul, sayfa 403. Fahrettin Altay, mektup okunduktan sonra Mustafa Kemal'in sohbet konusunu değiştirdiğini kaydetmiş notlarına. Anlaşıldığı kadarıyla Latife, memuriyet isteğine olumlu bir yanıt alamadı. Bunca eğitim gören, pek çok şey yapmak isteyen bu genç kadına bundan sonra bütün kapılar kapanacak mıydı? Latife birikimi, yetenekleri ve enerjisiyle baş başa mı bırakılacaktı? O günleri yine dünya basınından izleyelim. Kemal Paşa'nın boşanması başlıklı haber, Latife'ye ilişkin ilginç bilgiler içeriyor. Şimdi de Mustafa Kemal'in karısı Latife Hanım'ın Paşa'nın onu boşamasına karşı Türk mahkemelerine başvuracağı söyleniyor. Gerçek anlamda ilk özgür kadın olan Latife Hanım, kocasına İslami boşanma biçimine son verip yeni evlenme kanununu çıkarması için ilham veren kişiydi. Boşanma, herhangi bir Türk mahkemesi yerine Kemal'in kendi açıklamasıyla kararlaştırılmıştı. Bu tür boşanmalara olanak sağlayan eski İslami hukuk artık geçerli değil. Türkiye'den gelen haberlere göre Mustafa Kemal'in eski karısı ve yakın arkadaşları boşanmanın iptalini isteyecek. Büyük ölçüde Latife Hanım'ın kişisel etkisiyle şekillenen yeni yasa böylece sınavdan geçirilmiş olacak. 16 Kasım 1925 Washington Post. Latife'nin boşanmanın iptaline dair bir başvurusu olup olmadığını bilmiyoruz ama aklından geçmiş olduğunu tahmin etmek zor değil. Washington Post'un haberinde ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen şapka reformundan sitayişle söz edilirken erkeklerin eşlerine tek yanlı boşamaları eleştiriliyor. Bakalım bir erkeğin karısını bir kenara itiverme konusundaki tartışmasız imtiyazı da değişime gebe mi? Değişimin tekerleği boğaz sınırlarının ötesine geçebilecek mi? Üzerinde harıl harıl çalışmalar sürdürülen medeni kanun henüz millet meclisine gelmediği için belki de Latife'nin yapabileceği fazla bir şey yoktu. Ancak gazeteciler genel hukuk mantığından yola çıkarak Türkiye'de gerçekleştirilen reformları yorumluyor ve İslami yasaların artık geçerliliğini yitirdiği, bu nedenle de Latife'nin boşanmaya itiraz edebileceği sonucuna varıyorlar. Latife'ye ve Türkiye'de yaşayan bütün kadınlara soluk aldıracak medeni kanun taslağı bu haberin yayımlanmasından bir ay sonra 20 Aralık'ta TBMM'ye sunuldu. Washington'ın karısı Latife gibi olsaydı. Boşanmanın ardından Uşakizade ailesi de gözden düşmüş, ihtiyatla yaklaşılan bir aileye dönüşmüştü. İzmir'de yaşamak zorlaşmıştı. Uşakizadeler kendilerine yüz çeviren sayısız eski dost arasında kalmayı gereksiz buldu. En doğrusu İstanbul'a yerleşmekti. İstanbul'da Gümüşsuyu'ndaki Excelsior Palas'ta çok güzel deniz manzaralı bir daireleri vardı. Ama hem aile kalabalıktı hem de sıkıntı büyüktü. İstanbul'da daha geniş bir ev bulunmalıydı. 6 Haziran 1926'da New York Times, "Böylesi romanlarda bile görülmez" başlığıyla Latife ile Mustafa Kemal Paşa'nın boşanmalarını neredeyse bir yıl sonra yeniden haber yapmıştı. Karısının ilerici taleplerini meclis çatısına taşıyan bir George Washington "Tahayyül edebilir misiniz?" diye başlayan yazıda Latife ile Washington'ın karısı Martha karşılaştırılıyor. Ona ülkesinin George Washington'ı diyorlar. Türkiye'nin bir numaralı askeri dehası. Yorgun köylülerden yarattığı orduyla meydan muharebesi verdi. İşgalci kuvvetleri topraklarından kovdu. Ülkesini Avrupa'nın tahakkümünden kurtardı ve kendi ayakları üstünde durmaya çalışan genç cumhuriyetin başına geçti. Ama onun karısını Martha Washington'a benzeten olmadı. George Washington'ın Martha Custis'i ilk kez Yorktown'lu paçavralar içinde giren askerlerin önünde yürürken gördüğünü farz edin. Birkaç hafta sonra ikisinin bir rahibin değil de koşa koşa Custis'lerin evine çağrılan bir nikah memurunun önünde hayatlarını birleştirdiklerini düşünün. Başkan Washington'ın karısının ülkenin ilk First Lady'si olarak kendi cinsinin kat kat geleneksel giysilerinden sıyrılıp, mesela başkan New York'ta başı bozuk askerleri teftişe gittiğinde kısa binici pantolonuyla belirdiğini düşünün. Bu anlatılanları yeterli bulmadıysanız, George Washington'ın karısının ilerici fikirlerini yalnız tasvip ve tasdik etmekle yetinmeyip, kongrede yaptığı konuşmalara da yansıttığını hayal edin. Son olarak da çoğunluğu çiftçilerden oluşan, yıllardır değişime direnen kongrenin George ile Martha'nın bu modern davranışlarını uysallık içinde onayladığını farz edin. Bütün bu anlatılanlar tarih tekerrür etse de tarihi olaylar arasında paralellikler kurmanın tehlikeli olduğunu gösteriyor. Bu karşılaştırmayla anlatımı sürdürmek halen ülkesinin lideri olan Kemal'in karısının hikayesini zedeleyecek. Kadın incirlerin geldiği şehrin 1000 basamak yükseklikteki bir tepesinde doğmuştu. Babası dış dünyayı bilen, kızını katı İslam geleneklerine göre yetiştirmeyi reddeden güçlü bir tüccardı. Genç bir kızken Paris'te Fransızca, Londra'da İngilizce öğrenmişti. Entelektüel olarak kozmopolit ama ruh olarak Türk kalmıştı. Modern bir törenle evlenmişler, İslami geleneğe göre boşanmışlardı. Erkeğin gerçekleştirdiği tek formalite karısından ayrıldığını açıklamak oldu. Yeni Türkiye'yi ve Türk kadınının kurtuluşunu temsil edenler, kurtulmaya çalıştıkları geçmişe onay veren bu tavır karşısında ikiye bölündüler. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eski karısı tecrübelerine modern bir ışık altında bakmayı reddediyor. Çünkü bu konuda bir kitap yazma teklifini geri çevirdi. Ama o yine de bir kadın olduğu için belki de bu konular üzerine konuşacak. Ankara hükümeti Mustafa Kemal'in boşadığı Latife Hanım'a Londra ve Amerika'da konferanslara katılmasını sağlayacak bir pasaport vermeyi reddetti. S.T. Williamson, Stranger Than Fiction, Detained by Order, New York Times, 6 Haziran 1926. Latife Hanım'ın TTK'daki belgeleri arasında Mustafa Kemal Paşa'ya yazılmış 18 Mart 1926 tarihli bir mektup göze çarpıyor. Boşanmalarından 9 ay sonra yazılmış bu mektup muhtemelen pasaport isteğiyle ilgiliydi. Mektubu bilirkişi olarak okuyan Reşat Kaynar, Latife'nin mektubu verem olduktan sonra yazdığını, tedavi için Avrupa'ya gitme izni istediğini anımsıyor. Mustafa Kemal, Latife Hanım'ın ancak kimseyle konuşmaması şartıyla bu izni veriyor, diyor. Müstefa Kaplan, Latife Hanım'ın günlüğünü bir bilim kurulu incelesin. Hürriyet, 3 Ocak 2005. 1926 Haziranında Latife'ye yurt dışına çıkış vizesi verilmediğine ilişkin haberler dünya basınında sık sık yer alıyor. Kitap yazması ve konferans vermesi için gelen tekliflerin engellendiği ileri sürülüyor. Ankara hükümeti Mustafa Kemal'in eski karısı Latife Hanım'a Avrupa ve Amerika'ya yapacağı konferans gezisi için pasaport vermeyi reddetti. 6 Haziran 1926 New York Times. Mustafa Kemal Paşa'dan boşanan Latife Hanım, eski eşini ve milliyetçi rejimi eleştirecek derler endişesiyle ABD'de planlanan konferanslar için pasaport almak istemiyor. 10 Haziran 1926 Toronto Daily Star. Latife o sıralarda pasaport almak istedi mi yoksa dünya basını mı ortaya böyle bir iddia attı belli değil. Belki de kendi endişeleri Ankara'nın tutumuyla birleşince Latife de kararsızlığa sürüklenmişti. Zira yeğeni Dilek Bebe de tüm dünyadan konferans teklifleri geliyordu. Yazı yazmasını, üniversitede ders vermesini öneriyorlardı ama hiçbirini yaptırmadılar, diyor. Can Dündar, atanın resmiyle öldü. Milliyet, 11 Kasım 2004. Latife'nin pasaport isteği Türkiye'de siyasi hayatı alt üst eden bir gelişmeye, Mustafa Kemal'e karşı düzenlenen İzmir suikasti günlerinin öncesine denk düşmüştü. 1926 Haziran, İzmir suikasti girişimi. 14 Haziran 1926 günü Mustafa Kemal Paşa İzmir'e hareket etmeye hazırlanırken İzmir valisi Kazım Dirik'ten gelen telgraf bütün Türkiye'nin keyfini kaçırdı. İzmir'de Mustafa Kemal'e karşı bir suikast girişimi ortaya çıkarılmıştı. Paşa'dan yolculuğunu ertelemesi isteniyordu. Suikast girişiminin başını çektiği söylenenler aynı gün İzmir'de yakalandı. Bir önceki mecliste muhalefetin başını çeken ikinci grubun ateşli hatibi Ziya Hurşit, 3 tetikçi ile birlikte tutuklandı. İddia şöyleydi. Rize eski mebusu Ziya Hurşit, tetikçiler Mustafa Kemal Paşa'ya ateş ederken ortalıkta panik çıkartıp katillerin kaçmasını sağlayacaktı. Herkes öfkeliydi. Suikastçilerin İstiklal Mahkemesi'nde yargılanmasına karar verildi. İstiklal Mahkemesi olayın arkasında bulunduğu öne sürülen sanıkları tutuklamaya başladı. Hedeftekiler terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri ile Cumhuriyet öncesi yılların iktidar partisi İttihat ve Terakki'nin önde gelen isimleriydi. Eski bakanlar, milletvekilleri ve Mustafa Kemal'in bazı silah arkadaşları suikastçilerle ilişkili oldukları iddiasıyla tutuklandılar. Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir de tutuklananlar arasındaydı. Rauf Orbay ortalıkta yoktu. Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşı günlerinden yakın dostu Süreyya Yiğit, Rauf Orbay'ı evinde saklamış sonra da İstanbul'a ardından Avrupa'ya kaçması için yardımcı olmuştu. Nuyan Yiğit, adı geçen eser, sayfa 248-252. Halide Edip ile eşi Adnan Adıvar ise daha önce yurt dışına çıkmışlardı. İzmir İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen 13 kişi sabaha karşı suikastın planlandığı sokak ve meydanlarda asıldı. İsmet Paşa ağırlığını koyunca Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet ve Tayyar Paşalar beraat ettiler. 2 Ağustos'ta Ankara'da başlayan İstiklal Mahkemesi duruşmasında İttihat ve Terakki'nin eski liderleri anayasayı değiştirmek ve TBMM'yi dağıtmaya teşebbüsten yargılandılar. 26 Ağustos'ta mahkeme kararını açıkladı. Aralarında Maliye eski nazırı Cavit'in de olduğu 4 İttihatçı idama mahkum edilmişti. İzmir'de ve Ankara'da milletvekili, eski bakan, vali ve bürokratlardan oluşan sanıklar, hukukçu olmayan bir heyet tarafından yargılanmış, avukat tutmalarına izin verilmeden idama gönderilmişlerdi. Latife İstanbul'da. Latife'nin 1926 Haziranında o kritik günlerde İzmir'den ayrılıp İstanbul'a yerleştiğini bir Amerikan gazetesinden öğreniyoruz. Latife Hanım'ın İstanbul'a dönüşü Mustafa Kemal'in onu neden boşadığına ilişkin söylentileri yeniden canlandırdı. Onun ağzı mühürlü, yeni Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı da bu konuyu tartışmaya hiç yatkın görünmüyor. Yaşlı kadınlar çocuk doğuramadığı için kocasının onu boşadığını düşünüyor. Bütün Türkler çocuk istiyor, özellikle de erkek çocuk. Latife 2 yıl birlikte yaşadığı kocasına bir veliaht veremedi. Siyasetle ilgilenen genç ve modern kadınlar daha farklı düşünüyor. Latife, kocasının çevresini saran çoğu politikacı ile iyi ilişkiler içinde değildi. O kocasına tapıyordu. İddia edildiğine göre arkadaşları konusunda öylesine kıskançtı ki Kemal'e gönderilen mektup ve telgrafları açıyordu. 14 Haziran 1926 Washington Post. Mustafa Kemal Paşa, padişah ya da imparator değildi. Latife ile boşanmasının nedeni de dünyaya gelemeyen bir veliaht değildi. Ama anlaşılan böyle yorumlar da yapılmıştı. 1930'lu yıllarda bir Fransız gazetesinde çıkan haberde Latife de eşine bir çocuk veremediğini, bu yüzden boşandıklarını söylemişti. Cumhuriyet'in 13. yılında yayımlanan haberin Latife'ye ilişkin bölümü şöyle: Kemal Atatürk, Osmanlı kadınının kurtarıcısı, Türkiye'nin eski yöneticilerinin harem anlayışına karşı çıkıyor. Gazi'nin hayatından bir kadın geçiyor. Latife Hanım, Kemalist destanın sanat tanrıçası oluyor. Zafer sahibi onu zaferine ortak ediyor. Bu kadın onun eşi oluyor ve fetheden, inşa eden ve kanun koyanın ardından şarkı söylemeye başlıyor. Acaba o bu liri yanlış mı çalacak? 5 Ağustos 1925'te Türk halkına kısa bir bildiriyle Cumhurbaşkanlığı çiftinin boşandığı haberi veriliyor. Kendisine bu olaydan sonra soru soranlara Latife Hanım şöyle cevap veriyor: Zevcelik rolümün esasını yerine getiremedim. Eşime çocuk veremedim. Louis Kombazer. Kemal Atatürk 13 seneden beri Türkiye'nin babası, adı ve tarihi belli olmayan Fransızca bir gazete küpüründen. Latife'nin neden böyle söylediğini anlamak zor değil. Boşanmaları üzerine bitmez tükenmez yorumlar yapılmasından bunalıp klasik boşanma nedeni olan çocuk meselesini öne sürmüş olmalı. Yoksa Latife açısından böyle bir problem yoktu. Benim çocuğum olmaz diyen Mustafa Kemal Paşa'ydı. Latife dönemin medyatik kadınıydı. Dünyanın beklentisi Türkiye'de yaşanan değişim sürecini Latife gibi önemli bir kadının ağzından öğrenmekti. Bu yüzden Latife 1930'lu yıllara dek dünyanın gündeminde kaldı, davetler almaya devam etti. Dünya basınıyla yakın ilişkisi vardı. Gazetecilerle yapılan görüşmelerde hazır bulunmuş, kimi zaman tercüman, kimi zaman da ülkenin birinci kadını sıfatıyla bilgilendiren kişi olmuştu. Bu gazeteciler doğal olarak boşanmanın ardından Latife'yi ne yapacak diye merakla izlediler. Türkiye onu bir kalemde silip atarken dünya Latife'yi haksızlığa uğramış bir kadın olarak görüyor ve yanında saf tutuyordu. Arayanı soranı var mıydı? O günlerde Latife'nin arayanı soranı, ziyaretçileri var mıydı? Rıza Nur'a göre başkatip Tevfik ile Siirt mebusu Mahmut Soydan Latife'yi ziyaret edenler arasındaydı. Rıza Nur bu ziyaretin çok da dostane amaçlı olmadığını, Latife'ye kimseye bir şey söyleme tembihatında bulunmak amacıyla geldiklerini söylüyor.